Atilla Bey merhaba, nasılsınız?
Merhaba Sinancım. Vallahi sabah 2:30'dan beri ayaktayım. Konu malum yani. Sakin bir gün geçecek. Hani işte evrak işlerimi falan halledeyim diye gece uyandım. Bir baktım İsrail İran'ı kırmızıya boyamış. O saatten sonra da zaten uyumak mümkün olmadı. Yani dünyanın tarihin akışını değiştirecek bir olayla karşı karşıyayız.
Gerçekten öyle. Bu programda da siyasi boyutuyla Türkiye'yi nasıl etkileyecek, ekonomi nasıl etkiler, önümüzde nasıl senaryolar olabilir? Tüm bunları soracağım size. Başlamadan önce isterseniz programın sponsoru Midas'a teşekkür ederek başlayalım. Midas Pro adında yeni bir uygulaması hayata geçiyor. Yapay zekayı yatırım süreçlerimize dahil ediyor.
Eskiden bilgiye erişmek için para öderdik. Şimdi çok fazla bilgi var. Doğruyu bulmak veyahut da sentez yapmak için para ödüyoruz. İşte Midas bunu yapıyor. Profesyonel sayılabilecek yatırımcıyla bireysel yatırımcı arasındaki o bilgi makasını kapatıyor. Yapay zekanın ürettiği içgörülerle hisse senedi seçebileceksiniz. Çok profesyonellerin kullandığı derin tahta analizleri var. Takasa bakıp hangi kurumlar alıcı, hangi kurumlar satıcı görebiliyorsunuz. Çünkü hisseler hep beni tedirgin eder. Çünkü oralar birkaç büyük abimiz ya da ablamızın bir araya gelerek tahtayı rahatlıkla oynatabildiği yerlerdir. Böyle bir durum var mı diye görebilmek için yatırımcıya bir de her hisse senedinde kimin alıcı, kimin satıcı olduğu söylenmiş. Bütün bunlar amatör fakat ilgili yatırımcıları trader pozisyonuna yükseltebiliyor. Bir örnek vereyim. Tahtada sürekli olarak 2 ya da 3 kişinin değişik kurumlardan bazen alım yaptığını görürsek çok dikkatli olmalıyız. Birisinin yakında kafasına boşalabilir.
Evet Atilla Bey, bu Midas Pro'dan faydalanmak isteyen izleyicilerimiz için Midas Pro'nun fiyatı aylık 950 lira. Ama Haziran ayına özgü bir kampanyası var. Haziran ayında 500 bin lirasını getiren yatırımcılar bir ay boyunca Midas Pro'yu ücretsiz olarak kullanabilecek.
Çok güzel.
Bununla beraber Haziran ayında Midas Pro'ya üye olan yatırımcılar arasından 10 kişiye AirPod Pro hediye edilecek. Midas Pro hakkında daha fazla bilgi almak isteyen, üye olmak isteyen izleyicilerimiz aşağıdaki linke tıklayabilirler. Midas'a teşekkür ederek yayınımıza devam
Minnettarız.
edelim. Konumuz malum, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı. Filmi biraz geriye sardığımızda bir taraftan İsrail'in saldırabileceğine dair raporlar çıkıyordu, analizler çıkıyordu, istihbarat bilgileri paylaşılıyordu, özellikle Amerika basınında. Buna ek olarak Amerika İran'la nükleer görüşmeleri de devam ediyordu ki bu hafta sonu 6. görüşmenin gerçekleşmesi de bekleniyordu. Böyle bir ortamda gerçekleşti. Bu saldırının geleceği de bir bakıma gözüküyordu aslında. Amerika belli elçiliklerini kapamıştı Orta Doğu'da. Çalışanlarını geri çekiyordu. Ve böyle bir ortamda bu saldırı gerçekleşti. Şimdi bundan sonrasına bakarken bu saldırıların İran tarafından nasıl cevap verileceği bir konu. Ne kadar süreceği, ne kadar uzun vadeli olabileceği bir diğer konu. Tüm bunları konuşacağız. Ben ilk etapta sizin önümüzdeki süreç için beklentileriniz ne? Bunu sorarak başlayayım.
Müsaadenle ilk önce ben de filmi geriye sayarak niye şimdi sorusuna bir cevap bulmaya çalışayım. Çünkü Amerika çok açık bir şekilde İsrail'in böyle bir saldırısı yapmamasını istedi onlardan. Durdurmaz yani çok yakın müttefikler ama katılmadı ve daha önce de sinyalledi. İki olay var. Bir, Netanyahu'nun kabinesi çatlamak üzere, hükümeti düşmek üzere. O zaman erken seçim olacak. Erken seçimde de onun partisinin kaybetmesi bekleniyor. Bu durumda yargılanacak ve muhtemelen hapse girecek. Zaten Netanyahu'nun sürekli kendine savaş aramasının en temel nedeni bu. İran'a saldırmak için bir de bahane gerekiyordu. Hani benim hükümetim dağılıyor diye. Benim hükümetim dağılıyor diye saldıramazsınız. O bahane veyahut gerçekçi bir sebep de Uluslararası Enerji Ajansı'ndan geldi. Enerji Ajansı ilk defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 20 yıl aradan sonra İran'a yeni yaptırım uygulanmasını istedi. Çünkü İran'ın anlaşmalarda yer almayan veyahut da Uluslararası Enerji Ajansı'nın vakıf olmadığı uranyum zenginleştirme deneyleri içinde olduğunu söyledi. Hemen arkasına İsrail istihbaratı İran'ın elinde birkaç gün içinde 9 tane nükleer bomba üretecek kadar fisil materyal olduğunu iddia etti. Bunları bilemem. Ve saldırı başladı. Ya bundan sonrasını öngörmek hiç de kolay değil. Birincisi İsrail'in gücünü biliyoruz. İran'ın toprağın çok derinlerine gördüğü nükleer tesislerine ağır bir hasar verdirmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu saldırılar tahrik amacını gidiyor. İran'ın gerçek gücünü bilmiyoruz. İran, İsrail'e 2 tane saldırı düzenledi ama bunlar daha çok güreşte LHS dediğimiz ya da Peşrev dediğimiz rakibin savunma sistemlerini tartmak amacıyla yapılmıştı. Ben İran'ın elinde belki de kimsenin bilmediği Kuzey Kore'den, Rusya'dan, Çin'den temin etmiş olabileceği çok güçlü füzeler olduğunu düşünüyorum. Zaten yine istihbarat raporlarında da İran'ın karşı saldırıya geçmesi halinde İsrail'de büyük sivil can kaybı olabileceğine dair ibareler dolaşmaya başladı. Şimdi iki senaryo var. Bir, İsrail vurur vurur, İran ufak göstermelik karşılıklar verir, misillemeler yapar. Olay yatışır. İkincisi, İran'la İsrail şu anda Ukrayna'da gördüğümüz gibi orada bir drone, yani silahlı, insansız hava aracı savaşı yaşanıyor. Buna benzer bir şey iki ülke arasında başlar. Hizbullah'ın elinde ne kaldıysa ve Hutsiler de buna katılır. İsrail'e hasar verdirmeye başlarlar. Bu durumda İsrail'in çok daha ağır bir karşılık vereceği, belki Amerika'nın bu bunkerları patlatmak için kullandığı bombaları da isteyeceği bir senaryoya girebiliriz. İran eğer İsrail'in ve belki de ileride onun yanına katılacak olan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının ekonomik altyapısına ya da nükleer tesislerine gerçekten zarar vereceğine inanırsa açık deklarasyonu var. Bölgedeki bütün petrol tesislerini vuracak ya da vekillerine vurdurtacak. İşte bu ölüm senaryosu. Çünkü petrol zaten 60-64 dolarlardan 80'e kadar yükseldi. Yüzün üstüne çıkması zaten tarife savaşlarıyla ve yüksek faizlerle boğuşan dünya ekonomisi için çok ciddi bir sıkıntı olur.
Bu noktada biraz değindiniz ama şunu da sorayım size. Amerika bu saldırıları desteklemiyor gözüküyor. Bu yönde mesaj veriliyor. Ama bir argümana göre de Amerika'ya rağmen gerçekten yapamaz. Siz nasıl bakıyorsunuz bunu?
Evet, ona katılıyorum. Yani Trump isteseydi çok sert bir kamuoyu önünde yaptığı uyarıyla İsrail durdururdu. Durdurmadı. Ben Trump'ın da biraz boşta kaldığını düşünüyorum ya da bu konuyu düşünmemiş. Belki de İsrail'in küçük bir saldırıyla yetineceğini düşünüyordu. Çünkü yani konuşmaları birbiriyle tutarsız. Bir yandan İran'a ve pazar günü Omman'da gerçekleşecek olan 6. tur nükleer müzakerelere şans tanınmasını istiyor. Öte yandan dediğin gibi İsrail'in saldırmasına da çok soğuk bakmıyor. Ama Trump çok yanıldı çünkü İran nükleer görüşmeleri askıya aldı. Bu son haber biz yayına çıkmadan önce. Şimdi asıl Trump'ın nasıl davranacağını göreceğiz. Eğer İran göstermelik, hani sırf dostlar alışverişte görsün türü zayıf bir misillemeye karşılık verirse Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i durdurmak için devreye girer. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi politikası olmasa da işte biliyoruz Trump Körfez turunda 1 trilyona yakın neredeyse sipariş ya da yatırım taahhüdü aldı. Arap kardeşlerimizin Trump'a ya eğer bu iş büyürse biz bunları yapamayacağız. Amerika büyük para kaybedecek demesi muhtemel açıkçası.
Türkiye'ye geleceğim ama Türkiye'ye gelmeden önce siz dediniz petrol fiyatlarını 80 dolara attı bir anda. Küresel piyasalarda tepki gösteriyor. Sizin küresel ekonomiye, küresel piyasalara etkisi ne olur? Nasıl bakıyorsunuz?
Ya iki senaryo var. Bir, iki taraf birbirlerini birkaç gün içinde vururlar. Olay şöyle veya böyle biter. Bu durumda petrol fiyatlarında çok fazla bir yükseliş olmaz. İki, İran'a ambargo uygulanır. İran'ın günlük 1 milyon varil üretimi piyasadan düşer. Bütün bunlar petrol piyasasında çok büyük bir fiyat hareketi yaratmaz. Çünkü OPEC'te 4 milyon varil günlük ekstra kapasite var, atıl kapasite var. Ve Suudi Arabistan'da Amerika ile iyi geçirmek istediği için kendi üretimini arttırarak, kendi stoklarından satış yaparak petrolün gazını alır. Ama bazen fiilen piyasanın arz talep dinamikleri düşük fiyat öngörse de jeopolitik riskler bunu yükseltebilir. Yani bu olayların İran'ın, ne bileyim, Azerbaycan'ın veyahut da işte Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol sevkiyatını ya da üretim merkezlerini vurabileceği, vurdurtabileceği noktalara geldiyse, yani geleneksel olarak böyle durumlarda 10-15 dolar risk primi konur. 80 şimdi, yani 95 dolara kadar çıkabilir. Onun üstünü görmüyorum. Yani onun üstünü görmem için mesela İran'ın nükleer güç olduğunu deklare edip gerekirse İsrail'in saldırılarını durdurmak için nükleer güç kullanabileceğini ifade etmesi lazım. O orada yani 100 doların üstüne gideriz açıkçası.
O bambaşka bir hikayeye götürür zaten.
O bambaşka bir hikayeye götürür. İşte bu can taze yayın yapmanın bir güzelliği izleyicilerimize son gelişmeleri elimizden geldiği kadar analiz yöntemiyle atmak ama aynı zamanda senaryoların nereye gideceğini de öngörmek için çok erken.
Peki altın tarafında ne beklersiniz?
Vallahi altında bir 3000 dolar ons senaryosu var, bir 4000 dolar. Eğer bu iş 1-2 gün içinde bitecekse bu sabah 3450 dolara kadar gelen altın çöker. Ama biraz önce bahsettiğimiz, üstünde tartıştığımız kötü senaryolar, yani petrolün 90-95 dolarlara çıkması, bölgedeki üretim tesislerine saldırı ihtimalinin doğması, nükleer kelimesinin kullanılması gibi olaylar gündeme gelirse 4.000 dolara gider. Ben burada biraz iyimser bir yöndeyim. 3.000 dolara kadar gerileyebileceği düşüncesindeyim. Çünkü işte biraz önce de bahsettim. Yani bu işin ileri gitmesi Trump'ın İran'ı boş ver, Arap ülkeleriyle ilişkilerini bozacağı, kendi güvenlik danışmanları da ona zaten bu olayın İran ve İsrail'le sınırlı kalmayıp başka ülkelere yayılması ve Amerika'ya terör olarak geri dönmesi olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyerek onu savaşı durdurmaya ikna edeceği düşüncesindeyim.
Peki Türkiye'ye etkileri açısından nasıl bakıyorsunuz? Zaten olumsuz bir durumdayız ama daha az olumsuz ve çok olumsuz iki senaryodan bahsediyorsunuz.
Ekonomi açısından petrol fiyatlarının yükselmesi çok ciddi bir risk. 64'ten 80'e geldi. Hani %20 ne oluyor? %20 artarsa enflasyona tüfeğe 2 puan eklenir. Ama işte domates üretmekten araba sürmeye kadar her şeyin maliyeti artacağı için üfe hızlanmaya başlar. Ve bu enflasyon beklentilerini de yükselteceği için merkezin ne Haziran'da ne Temmuz'da faiz indirmesi söz konusu olamaz. Bu yolla ciddi bir enflasyon şoku yiyeceğimiz gibi bunun paralelinde bir de yüksek faizin getirdiği iç talep şokuyla yani daralmayla karşı karşıya kalacağız. Finansal piyasalarla biz bu yayına girerken borsada özellikle panik satışları vardı. Döviz piyasasında çok büyük bir hareket yoktu. Ama ben bir miktar dolarizasyon olacağını ve özellikle birçok yatırımcının da kaçacağını düşünüyorum. Sebebi Türkiye'ye bir saldırı olasılığı değil. Böyle durumlarda bölgedeki en likit piyasa satılır. Yani adamın Ürdün'de, Mısır'da, şurada burada pozisyonu vardır. Oradan çıkamadığı için bizden çıkacaktır. Genelde IMEA dediğimiz işte Doğu Avrupa ve Orta Doğu piyasaları bundan olumsuz etki görür. Biz de buradan payımızı alırız. Olayın siyasi boyutu çok daha karmaşık. Bir, tabii ki biz dost ve müttefik ve komşu olarak İran'a yapılan bu saldırıyı kınayacağız eyvallah. Ama bu iş çok uzamayacaksa İran'ın gücünün azaltılması ve silah ve donanımın tahrip edilmesi Türkiye'nin işine gelir. Çünkü Irak ve Suriye'de de aynı zamanda dostça bir rekabet içindeyiz. Bizim buradaki söz ve nüfusumuzu arttırır. Eğer işler uzarsa o zaman bambaşka bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve Türkiye hakkındaki bütün senaryolarımızı değiştirmemize gerekçe olabilir. O da şu, Netanyahu İran'a karşı istediğini elde ederse bundan cesaret alarak Suriye'deki rejimi düşürmek için de harekete geçebilir. Şimdi İran'a ne yapıldığı bizim için siyasi bir, yani diplomatik bir sorun. Suriye'de Tahrir el-Şam rejimini düşürmek veya ülkeyi istikrarsızlaştırma yoluna giderse Suriye, karşı karşıya kalırız. Yani o zaman hani direkt askeri müdahale değil de Suriye üzerinde gerçek bir vekiller savaşı gerçekleşir. Türkiye Suriye hükümetini askeri olarak destekleyerek onun İsrail'e karşılık vermesini isteyebilir. Bu hiç istenmeyen bir senaryo olur. Çünkü hem Türkiye Suriye'deki yapıcı rolüyle Batı'dan herkesin takdirini kazanmıştı. Hem Suriye'ye yavaş yavaş yatırım giriyordu. Ve Türk müteahhitleri, işçileri ve tüccarları da bundan payını alıyorlardı.
Bugün itibariyle sizin ana senaryonuz nedir?
İran'ın ne yapacağını çok iyi biliyorum. İran zararı sineye çekip göstermelik misillemeyle bu işi kapatmak niyetindedir. Çünkü dediğim gibi yani uzman görüşlerine göre nükleer tesislerine İsrail'indeki silahlarla zarar verilmesi mümkün değil. Ama Netanyahu'nun sürekli savaş sürdürme isteği var. Çünkü aksi halde hükümeti düşecek. O nereye kadar gider ve Trump nerede buna müdahale eder? Onu kestirmekte büyük zorluk çekiyorum. Yine de ben İran'ın mülayim misillemesi ve Arap ülkelerini zorlamasıyla Trump'ın devreye girmesiyle bu işin bir hafta içinde kapanacağını düşünüyorum.
Peki son olarak küçük yatırımcı açısından sorayım. Siz ne olabileceğini söylediniz ama kısa vadede belirsizlikler daha da ön plana çıkabilir.
Bu ayı nasıl geçiririz? Çünkü ayın 30'unda da işte kurultay davası var. Yani ana muhalefet partisi felç edilecek bir şekilde. Hani kapatılacak şu bu diye hukuki laflarla uğraşmaya gerek yok. Yani artık bir otoriter rejime gidiyoruz resmen. Hani bu şekilde yargı yoluyla ana muhalefet partisi dizayn edilmeye çalışırsa burası Rusya olur. Bir kere yatırımcılar buna hazır olsunlar. Yani böyle bir karar çıkacak gibi gözüküyor. Vallahi yani onun arkasından da yine Ekrem İmamoğlu'nun tevkifinin ardından gelen olayların aynısını yaşayacağız. Yani vatandaş ve yabancılar dolara kaçacaklar falan. Ben bu ortamda vatandaşın hala TL'de kalmasını, borsada, altında filan risk almamasını öneriyorum. Çünkü dediğim gibi bu senaryoların kesişme noktası Merkez Bankası'nın daha uzun süre faizleri yüksek tutmasını gerektirir. Ve hatta Türk Lirası'nın istikrarını korumak için yapılan ve yapılması muhtemel faiz arttırımları ekonomiye o kadar zarar verir ki Sayın Erdoğan siyasetlik tutumunu yumuşatmak zorunda kalabilir. Dolayısıyla nereden bakarsam bakayım, Türkiye yani riskli varlıkları, borsayı sevmiyorum. Merkezin bu turizm sezonunda dövizin kontrolünü kaybedeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Altını çok pahalı buluyorum. Bu yüzden TL mevduatta ve para piyasası fonlarında kalmayı öneririm küçük yatırımcıya.
Atilla Bey, isterseniz burada noktayı koyalım.
Evet, fazla söyleyecek bir şey kalmadı.
Dinamik bir konu. Gelişmeler oldukça zaten.
Her zaman beni arayabilirsin Sinancığım. Telefonum 24 saat açık.
Teşekkür ederim Atilla Bey. Bu arada izleyicilerimizden de yoğun bir şekilde Semih Sakallı nerede kampanyası var biliyorsunuz.
Aa, Semih Sakallı çok uzun bir yolculuğa çıktı. Rahmetli Sadun Bora var. Teknesiyle dünyayı dolaşıyordu. Biz ona bir kayık verdik ve bir tekne kürek verdik. Şu anda Gibraltar'da. Ama Gibraltar'ın Türkçesi geri dönülmez denizlerde demek. Herhalde gelecek hafta bizimle birlikte.
Önümüzdeki hafta bizlerle olacak.
Sağlığı yerinde yani. Başına bir kaza gelmedi.
Teşekkür ederim Atilla Bey. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.